Ayrım 39, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 420. Nicholas da Titan'ın gölcüğüne bakmak için ikinci bir fırsat buldu. Mezarın giriş tünelinin tamamen suların altında kalmış olduğunu hemen fark etti. Yandaki dik kayaya çarpan suların yüksekliğinden girişin yüzeyden 4,5-5 metre daha aşağıda kaldığı anlaşılıyordu. Mezar yine başka hırsızlardan korunuyordu. Nicholas sonra bambu iskeletin kalıntısına baktı. Diğer adamın hala direği sımsıkı tuttuğunu fark etti. Adam suyun yüzeyinden 6 metre yukarıdaydı. Rüzgarın sarstığı bir ağacın en yüksek dallarında donup kalmış bir kediye benziyordu. Nicholas aynı anda kütüğün selin etkisiyle yukarıdan sarkan iskeleye doğru döndüğünü fark etti. Tam oradan uzaklaşmaya çalışacağı sırada çok yukarıdaki iskelede sallanan adam başını eğerek aşağıya baktı. Bir beyazdı, loş uçurumda yüzü uçuk renkli bir leke gibi duruyordu. Nicholas hemen onu tanıdı ve nefret göğsüne sanki bir hançer gibi saplandı. Adam Helm diye bağırdı, Jake Helm. Gözlerinin önünde kayaların altında ezilen saralı çocuk Tamre'nin ve Tessa'nın yanıp yaralanmış yüzü belirdi. Öfke ve kini iyice arttı. Kütüğü iskeleden uzaklaştıracağı yerde kayaya doğru döndürdü. Hedefe ulaşamayacağını sanarak bir an soluğunu tuttu. Ama son anda kütüğün ucu hızla dönüp bambu iskelenin suyun yüzeyine sürülen kısmına çarptı ve ona takılı kaldı. Kütüğün hızı ve ağırlığı karşı koyulacak gibi değildi. Bambu sırıklar çatırdayarak kuru çıralar gibi kırıldılar. Sonra o derme çatma iskele kayadan kurtularak kütüğün üzerine devrildi. Helm yukarıda sallandı, ardından da bambuyu bırakarak kütüğün yakınında suya atladı. İyice derine doğru indi. Nicholas o sırada doğrulup kütüğe ata biner gibi oturdu. Yanda yüzen kırık bir bambu sopayı kaptı. Kütük akıntıdan kurtulup yandaki daha ağır akan suda ağır ağır dönmeye başlamıştı. Adam bambuyu sağa sola sallayarak tarttı. Elindekini bir beyzbol sopasıymış gibi tutuyordu. Sonra da bambuyu omzuna vurarak Helm'in gözükmesini bekledi. Bir saniye sonra Teksaslı'nın kafası sudan çıktı. Her tarafından sular akıyordu, gözlerini sıkıca yummuştu. Soluk vererek ciğerlerindeki su ve havayı boşalttı. Sonra da nefes almaya çalıştı. Nicholas onun kafasına nişan alarak bambuyu bütün gücüyle salladı. Ama Helm aynı anda gözlerini açtı ve sopayı gördü. Bir su yılanı hızıyla başını yana kaçırdı. Bambu da adamın sadece kısa kesilmiş sarı saçlı kafasının yanına çarparak kaydı. Nicholas bu vuruşu sırasında dengesini kaybetmişti. O daha kendini toparlayamadan Helm çabucak soluk alıp tekrar suya daldı. Nicholas sopayı kaldırdı, tekrar vurmaya hazırdı. Bulanık suya bakıyor, öfkeyle kendi kendine söyleniyordu. Teksaslıyı tam gafil avladığı sırada ilk vuruşu ıskalamıştı. Artık Helm durumu anlamıştı. Nicholas da başına neler geleceğini biliyordu. Saniyeler geçerken düşmanı gözükmedi. Nicholas endişeyle arkasına baktı. Düşmanın nerede suyun yüzüne çıkacağını anlamaya çalışıyordu. Uzun bir dakika hiçbir şey olmadı. Adam sinirli sinirli bambuyu indirdi. Sopayı tutuş tarzını değiştirdi. Düşmanı nereden gelirse gelsin şimdi bunun sivri ucunu ona saplamaya hazırdı. Aniden bir el suyun altında ayak bileğini müthiş bir güçle kavradı. Nicholas hiçbir yere tutunamadan kütüğün üzerindeki yerinden kaydı. Arka üstü nehire düştü. Suya dalarken Helm'in parmaklarının yüzünü tırmaladığını hissetti. Adamın parmaklarından birini yakalayıp geriye doğru kıvırınca yerinden çıktığını hissetti. Ama ekleminden çıkan parmağın verdiği acı Helm'in harekete geçmesine neden oldu. Kaslı uzun kolunu bir ahtapotun kolları gibi Nicholas'ın boynuna doladı. İki adam bir an suyun yüzüne çıkıp hışırtılı hışırtılı soluk aldılar. Sonra Helm Nicholas'ın başını geriye doğru itti. Sular İngiliz'in açık ağzından içeri doldu. Teksaslı kolunu daha da sıktı. Nicholas bel kemiğinin gerildiğini hissetti. Helm tutunacak bir yer bulabilseydi hafif bir baskıyla onun omurgasını kırabilecekti. Ama Nicholas geriye doğru dönerek Teksaslı'nın bütün gücünü kullanmasını engelledi. İngiliz arka üstü düşerken Helm'in suratını gördü. Kurşuni pis su bu yüzü büyütüp çarpıtmıştı. Tıpkı bir canavara benziyordu. Teksaslı üzerine doğru yuvarlanırken Nicholas da adamı belinden sıkıca kavradı. Sağ dizini bükerek Helm'in kasığına doğru kaldırdı ve adamın organına vurdu. Helm'in organı şişkin ve lastik gibiydi. Teksaslı sarsıldı ve Nicholas'ın boynuna sarılı olan kolu gevşedi. İngiliz bundan yararlanarak düşmanının ezilen testislerini kavrayıp vahşice büktü. Yüzünden birkaç santim ötedeki suratının can acısıyla sırıtır gibi çarpıldığını gördü. Teksaslı kolunu Nicholas'ın boynundan çekerek ondan uzaklaştı. İki eliyle adamın bileğini kavramak için eğildi. İki düşman tekrar yüzen kütüğün yanında suyun yüzeyine çıktılar. Nicholas o zaman akıntının onları tekrar yakaladığını, Taita'nın gölünün ağzından nehre sürüklediğini fark etti. Helm'in testislerini bırakarak diğer eliyle onun suratına bir yumruk indirdi. Ama birbirlerine çok yakın oldukları için gücünü fazla kullanamadı. Yumruğu Helm'in yanağından kaydı. Nicholas bu kez kolunu düşmanının boynuna dolamaya çalıştı. Helm omuzlarını kaldırarak boynunu kıstı. Sonra saldırıya geçen bir engerek gibi atılıp dişlerini İngiliz'in çenesine geçirdi. Nicholas şaşaladı. Teksaslı'nın etine iyice bastırdığı dişleri yüzünden canı çok yanıyordu. Bağırarak Helm'in yüzünü tırmaladı. Tırnaklarını adamın gözlerine batırmaya çalıştı. Ama Helm gözlerini sıkıca yummuştu, dişlerini sıktıkça sıkıyordu. Bu yüzden Nicholas'ın kanları Teksaslı'nın ağzının kenarında birikerek akıyordu. Kütük hala yanlarında Helm'in kafasından birkaç santim ötede yüzmekteydi. Nicholas düşmanını kulaklarından yakalayarak suda döndürdü. Helm'in başının yukarısından ileriyi görüyordu. Teksaslı'nınsa bir şey görmesi imkansızdı. Kütük eğrilemesine kesilmiş olduğu için sipsivriydi. Nicholas'ın gözleri can acısından yaşarmıştı. Ama Helm'in kafasını dala doğru çevirmeyi başardı. Adamın dişlerinin etinin içinde birbirleriyle birleşmek üzere olduklarını hissediyordu. Bu dişler dudağını da yarmıştı. Nicholas'ın ağzına kendi kanı doluyordu. Helm başını sağa sola çevirerek İngiliz'in canını iyice yakıyordu. Tıpkı avını dişleyen bir köpek gibiydi. Çok geçmeden Nicholas'ın etinden ağız dolusu bir parçayı koparacaktı. İngiliz çaresizlik ve can acısının verdiği bütün güçle kendini öne doğru attı. Gövdesini kullanarak Helm'in kulaklarından tuttuğu kafasını sivri dal parçasına doğru itti. Dal Teksaslı'nın omuruyla kafasının birleştiği noktaya bir çivi gibi saplandı. Omur iliğinin yarısına kadar kesti. Helm çırpınırken ağzı da açıldı. Nicholas geriledi. Çenesinden bir et parçası gevşekçe sarkıyordu. Biçimsiz derin yaradan kanlar fışkırıp akıyordu. Helm kasapta çengele asılmış et gibi dalın dibine takılıp kalmıştı. Kol ve bacakları titriyor, yüz kasları seyiriyordu. Göz kapakları bir saralınınki gibi titreşiyor, açılıp kapanıyordu. Sonra gözleri kaydı, artık sadece göz akları görünüyordu. Loş uçurumda garip bir şekilde parlıyorlardı. Nicholas Teksaslı'nın yanından kütüğe tırmanıp sıkıca tutundu. Çenesinden oluk gibi kan akarken kesik kesik soluyordu. Kütük denge bozulduğu için yavaş yavaş dönmeye başladı. Helm de şimdi daldan kayıyordu. Cildi yırtılan ipeğinkine benzer bir sesle ayrıldı. Omurları tahtaya sürtünerek takırdarken hareketsiz kalan ölü yüzü koyun suya düşerek batmaya başladı. Ama Nicholas onu kolay kolay bırakmak niyetinde değildi. Şişmiş kanayan dudaklarının arasından "Her şeyden emin olmalıyız aziz dostum" diye omurdandı. Uzanıp Helm'i yakasından yakalarken ağız dolusu kan ve salyayı tükürdü. Onu yüzüstü kütüğün altında suda tuttu. Uçurumun son bölümünde ağaç gövdesi iyice hızlandı. Ancak Nicholas Helm'i inatla tutuyor, ölüde son yaşam kıvılcımının da sönmesini istiyordu. Sonunda akıntı cesedi onun elinden kaptı. İngiliz ölünün ileride kaynayan gri sulara batmasını seyretti. Helm gözden kaybolurken Nicholas, "Tessa'ya sevgilerini iletirim" diye seslendi. Sonra da bütün dikkatini hızla köpük köpük akan sularda kütüğü dengede tutmaya verdi. Üzerinden düşmemeye çalışıyordu. Sonunda pembe kaya kapıdan Dandera nehrinin son bölümüne çıktı. Halatlı asma köprünün altından geçerken kütükten kayarak batı kıyısına doğru yüzmeye başladı. 750 metre ileride Dandera'nın Nil nehrine ne kadar yüksekten döküldüğünü biliyordu. Nicholas kıyıda oturup gömleğinin eteğinden şerit biçimi bir parça yırttı. Sonra yaralı çenesini mümkün olduğu kadar özenle sararak sargının uçlarını ensesinde bağladı. Kan ince ıslak pamukluya yayılmaya başlamıştı bile. Nicholas sargıyı iyice sıktı. Böylece kanın fazla akmasını engelledi. Adam yalpalayarak ayağa kalktı ve nehrin kıyısındaki ağaççıkların arasından zorlukla geçti. Sonunda manastıra giden yola çıktı. Çıplak ayaklarıyla topallayarak yoldan inmeye başladı. Sonra gerideki uçurumun yukarısındaki kayanın tepesinden bir helikopterin havalandığını duyduğu zaman durdu. Nicholas o tarafa doğru baktı. Nogo'nun kurtulduğu anlaşılıyor. Çok yazık. Öfkeyle homurdandı. Acaba Fon Schiller'le Mısırlı'ya ne oldu? Yaralı yüzüne yavaşça dokundu. Hiç olmazsa mezara giremeyecekler. Tabii yine bir baraj yaparlarsa o başka. Birdenbire aklına başka bir şey geldi. Tanrım, nehir coştuğu sırada Fon Schiller belki de içerideydi. Gülmeye başladı, sonra da başını salladı. Boşuna umutlanmamalıyım, bu kadarı fazla olur. Adalet hiçbir zaman böylesine kesin ve yerinde değildir. Başını tekrar salladı ama bu yüzden çenesindeki yara korkunç bir biçimde zonkladı. Adam tek eliyle sargılı çenesini tutarak yoldan indi. Manastıra giden taş döşeli yola erişince de koşmaya başladı. Nahut Guddabi labirentte bir köşeyi döndü ve Fon Schiller'le çarpıştı. Yaşlı adamla karşılaşmak onu sakinleştirdi. Oysa Alman'ın bu çetin durumda yapabileceği bir şey yoktu. Ama ona rastlamak Nahut'un kendisini saracak o müthiş paniği kontrol altına almasını sağladı. Hansitsiz labirent ıssız ve acayip bir yere dönüşmüştü. Yanında birinin olması insanı rahatlatıyordu. İki adam bir an ormanda kaybolmuş çocuklar gibi birbirlerine sarıldılar. Fon Schiller'in elinde Hansit paniğe kapılarak kaçtığı sırada incelediği parçalar vardı. Bir elinde firavunun altın asasını, diğerinde de tören kırbacı. Alman Guddabi'ye keşiş nerede diye bağırdı. Neden kaçıp beni yalnız bıraktın? Bu tünelden çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Tehlikenin farkında değil misin? Nahut öfkeyle ben yolu nereden bileyim diye bağırmaya başladı. Sonra Fon Schiller'in arkasındaki duvara tebeşirle yazılmış olan işaretleri fark ederek durakladı. Sonra onların anlamını kavradı. Rahatlayarak tamam diye bağırdı. Harper ya da Alsimma denen kadın yolu işaretlemişler. Haydi gelin. İşaretleri izleyerek tünelde ilerlediler. Orta merdivene geldikleri sırada Hansit onları terk edeli bir saat olmuştu. Merdivenden telaşla uzun galeriye ilerlerken nehrin sesi güçlü bir hışırtıya dönüştü. Sanki çok yakınlarda bir ejderha uyuyordu. Nahut koşmaya başladı. Fon Schiller de sendeleyerek onu izledi. Korkudan yaşlı bacaklarının gücü kesilmişti. Nahut'un arkasından bekle diye seslendi. Ancak genç adam onun bu yakarışına aldırmadı. Eğilip sıvayla kapatılmış kapıdaki açıklıktan geçti. Sahanlıkta jeneratör hala düzgünce çalışıyordu. Nahut ona bakmadı bile. Tavandaki ampullerin göz kamaştırıcı ışığında meyilli tünelden telaşla indi. Yine koşarak köşeyi döndü ve sonra dondu kaldı. Aşağıdaki tünele su bastığını fark etmişti. Sel duvarlardaki taşların üzerine eskiden çizilmiş olan o yüksek su düzeyi işaretine kadar çıkmıştı. Dubalı köprüde suyun akacağı kuyu da gözükmüyordu. 4,5-5 metre suyun dibinde kalmışlardı. Yüzyıllar boyunca mezarın bekçiliğini yapan Dandera Nehri görevine yeniden başlamıştı. Amansız kara sular mezarın kapısını kapatmıştı. 4000 yıl önce de yaptığı gibi. Nahut tanrım diye fısıldadı. Tanrı bize acısın. Fon Schiller de köşeyi döndü ve Nahut'un yanında durdu. İki adam dehşetle sular içindeki geçide baktılar. Sonra Alman ağır ağır yan duvara dayanıp kaldı. Kapana kısıldık diye fısıldadı. Nahut bunları duyunca dizüstü çöktü. Tiz bir sesle dua etmeye başladı. Bu ses Fon Schiller'i öfkelendirdi. ''Sus, bunun bize bir yararı yok.'' sağ elindeki tören kırbacını genç adamın sırtına vurdu. Nahut can acısıyla bağırdı ve dizlerinin üstünde sürünerek Alman'dan uzaklaştı. ''Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız.'' Von Schiller'in sesi daha sakindi şimdi. Emir vermeye alışıktı, şimdi de kontrolü ele almıştı. ''Buradan çıkmanın başka bir yolu olmalı, arayacağız. Açık bir yer varsa bu hava akımından anlaşılır.'' Artık daha kesin ve güvenli bir tavırla konuşuyordu. ''Evet, böyle yapacağız. O vantilatörü durdur. Hava akımını hissetmeye çalışalım.'' Nahut adamın otoriter tavırları ve ses tonu yüzünden canlandı. Vantilatörü durdurmak için dönüp geriye gitti. Von Schiller ona, ''Çakmağım var.'' dedi. ''Şu kağıtları rulo yapıp yakacağız.'' Roy'un kapının yanındaki masaya bıraktığı kağıtları ve fotoğrafları işaret ediyordu. ''Dumana bakarak hava cereyanı olup olmadığını anlarız.'' Alman'la Nahut ondan sonraki 2 saat boyunca mezarın bütün katlarını dolaştılar. Ellerindeki yanan kağıtları havaya kaldırarak dumanlara bakıyorlardı. Ama hiçbir tünelden en hafif bir hava akımı bile yoktu. Sonunda 2 adam su basmış olan geçide dönüp yolu kapayan durgun kara su gölcüğüne çaresizce baktılar. Von Schiller tek çıkış yolu orası diye fısıldadı. Nahut duvarın önüne çöktü. Acaba keşiş o taraftan mı kaçtı?
Başka yol yok ki.
2 adam bir süre hiç konuşmadılar. Mezarda zamanı saptamak imkansızdı. Nehir artık kendi düzeyini bulmuştu. Bu nedenle geçitteki su hareketsizdi. Delikten akan suların uzaklardan gelen hafif gürültüsü sessizliği büsbütün vurguluyor gibiydi. 2 adam da kendi soluklarının hışırtısını duyabiliyorlardı. Sonunda Nahut, ''Jeneratördeki yakıt'' dedi, ''herhalde azalıyor. Yedek yakıt da göremedim.'' Küçük yakıt deposu boşaldığı zaman neler olacağını düşündüler ve basacak karanlığı da. Von Schiller birden, ''Yardım getirmek için geçitten çıkmalısın.'' diye haykırdı. ''Sana bunu yapmanı emrediyorum.'' Nahut kulaklarına inanamıyormuş gibi adama baktı. ''Tünel 100 metreden uzun ve nehir de taştı.'' Von Schiller ayağa fırlayarak tehdit dolu bir tavırla genç adamın tepesine dikildi.
''Keşiş o yoldan kaçtı, başka yol da yok. Tünelde yüzerek ilerlemeli ve Helm'le Nogo'ya ulaşmalısın. Helm ne yapılması gerektiğini bilir. Mutlaka beni buradan çıkarmak için bir plan yapar.''
''Siz çıldırmışsınız.'' Nahut gerilerken Von Schiller onun üzerine yürüyordu.
''Sana bunu yapmanı emrediyorum.''
''Seni kaçık ihtiyar.'' Nahut ayağa fırlamaya çalıştıysa da Von Schiller altından yapılmış ağır kamçıyı salladığı gibi genç adamın yüzüne indirdi. Nahut arka üstü devrildi. Dudağı yarılmış, ön dişlerinden 2'si kırılmıştı. ''Genç adam, sen çıldırmışsın.'' diyerek dedi. ''Bunu yapamazsın.'' Ancak Von Schiller kırbacı tekrar indirdi. Nahut'un yüzü ve omuzları yara içinde kalmıştı. Kırbacın ağır altın püskülleri ince pamuklu gömleğini parçalarken Von Schiller, ''Seni öldüreceğim.'' diye çığlıklar atıyor, vuruyordu.
''Bana itaat etmezsen seni öldürürüm.''
Arkeolog, ''Dur.'' diye yalvardı. ''Hayır, lütfen dur. İstediğini yapacağım ama artık vurma.'' Sürünerek Alman'dan uzaklaştı. Tünele girip oturdu. Su beline kadar geliyordu. ''Bana hazırlanmak için zaman ver.''
''Şimdi git.''
Von Schiller tehditle kırbacı yukarı kaldırdı. ''Herhalde hala tünelde hava vardır. Oradan kolaylıkla geçebileceksin. Haydi git.'' Nahut avuçlarına su doldurarak yüzüne çarptı. Yanağındaki derin bir kesikten akan kanları yıkadı. ''Zaman kazanmak için giysilerimi ve ayakkabılarımı çıkarmam gerekiyor.'' diye sızlandı. Ama Von Schiller onun sudan çıkmasına izin vermek niyetinde değildi. Yine ağır kırbacı havaya kaldırdı.
''Olduğun yerde soyun.'' diye emretti.
Diğer elinde hala altından yapılmış ağır asayı tutuyordu. Nahut Alman onu başına indirirse kafatasının kırılacağını biliyordu. Arkeolog suyun kenarında ayakta durdu. Şimdi su dizlerine kadar geliyordu. Genç adam tek ayak üzerinde durarak önce bir ayakkabısını sonra da diğerini çıkardı. Ardından yavaşça istemeye külotla kalıncaya kadar soyundu. Kırbaç yüzünden omuzları yarılmıştı. Kanlar kırmızı yılanlar gibi sırtından akıyordu. Nahut bu deli ihtiyara diklenmemesi gerektiğini anlıyordu. Suya dalarak dipten birkaç metre yüzecek, oradaki yan duvara tutunup soluğu tükeninceye kadar bekleyecekti. Sonra da tekrar geri dönecekti. Von Schiller ona git diye aykırdı. Zaman kaybediyorsun. Bu işten sıyrılmana göz yumacağımı sanma. Nahutslar göğsüne gelinceye kadar ilerledi. Birkaç dakika orada durarak derin derin soludu. Sonra nefesini tutup suya daldı. Von Schiller gölcüğün yanında duruyor, suyun dibine bakıyordu. Ama korkunç kara suların altını görmesi imkansızdı. Lambanın ışığında nahutun suya yayılmış olan kanları görülebiliyordu. Bir dakika ağır ağır geçti. Sonra suyun dibinde bir hareket oldu. Nahutun kolu sudan çıktı. Parmaklarını açmış, elini yalvarır gibi uzatmıştı. Von Schiller başını öne doğru uzatarak öfkeyle "Goddabi!" diye bağırdı. "Oyun mu oynuyorsun?" Suyun altında yine bir kaynaşma oldu. Sonra derinliklerde bir şey ayna gibi parladı. Von Schiller huysuzca "Goddabi!" diye seslendi. Sanki onun bu çağrısına cevap veriyormuş gibi nahutun kafası suyun yüzeyinde belirdi. Yüzü bal mumu gibiydi. Bütün kanı çekilmişti. Ağzı korkunç, sessiz bir çığlıkla açılmıştı. Etrafında sular kaynıyordu. Sanki aşağıda iri balıklardan oluşan bir sürü onun etiyle besleniyordu. Von Schiller ne olduğunu anlayamamıştı. Şaşkın şaşkın bakarken nahutun kafasının etrafında kapkara bir sıvı belirdi ve suyu gül yaprağı kırmızısına boyadı. Von Schiller bir an bunun genç adamın kanı olduğunu anlayamadı. Sonra yüzeyin hemen altında uzun ince yaratıkların kıvrılıp bükülerek kaynaştığını gördü. Nahut'un etrafını sarmış onun etlerini yiyorlardı. Nahut tekrar elini kaldırdı ve yalvarırcasına Von Schiller'e doğru uzattı. Kolunun yarısı yenmişti. Etlerin koparıldığı yerlerde yarım ay biçiminde derin yaralar vardı. Von Schiller dehşetle haykırarak gölcükten geriledi. Nahut irileşmiş siyah gözleriyle onu suçluyordu. Genç adam Alman'a baktı ve gerilmiş boğazından insanınkine benzemeyen, acayip, çılgınca bir ses yükseldi. Von Schiller donmuş gibi bakarken dev tropik yılan balıklarından biri sudan kafasını çıkardı. İyice açtığı ağzında dişleri kırık cam parçaları gibi ışıldıyordu. Balık sonra dişlerini nahutun boynuna geçirdi. Genç adam onu yakalayıp atmak için hiçbir hareket yapmadı. Ölüyordu. Yılan balığı kıvrılıp bükülür, yağlı kangallardan oluşan ışıltılı bir top gibi boynundan sarkarken o hala Von Schiller'e bakıyordu. Sonra kafası yavaş yavaş yine suya battı. Uzun dakikalar boyunca gölcüğün derinliklerinde sular kaynadı durdu. Arada sırada yılan balıklarından birinin pırıltısı gözüküyordu. Sonra suyun yüzeyi duruldu. Şimdi siyah bir cam tabakası kadar dümdüz ve sakindi. Von Schiller dönüp meyilli geçitten tekrar yukarı çıktı. Jeneratörün hala usulca çalıştığı sahanlığın önünden geçti. Alman o korkunç gölcükten mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışıyor, nereye gittiğini bilmiyordu. Önüne çıkan her geçide dalıyordu. Orta merdivenin altında duvarın köşesine çarparak sersemledi. Akik taşların üzerine yığılıp öylece yattı. Alnında iri mor bir şiş belirirken hüngür hüngür ağlıyordu. Bir süre sonra kendini zorlayarak ayağa kalktı ve yalpalaya yalpalaya merdivenden çıktı. Aklı karışmış, yönünü şaşırmıştı. Sayıklıyordu, çıldırmak üzereydi. Korku ve dehşet normallik sınırını aşmasına neden olmuştu. Yine düştü. Tünelde elleriyle dizlerinin üzerinde sürüne sürüne labirentin diğer köşesine gitti. Ancak o zaman ayağa kalkmayı ve sendeleyerek yürümeyi başarabildi. Taita'nın gaz tuzağına giden dik merdiven önünde belirdiği zaman bunun farkına bile varmadı. Basamaklardan aşağı yuvarlandı. Bütün bedeni, bacakları ve göğsü berelendi. Von Schiller tekrar ayağa kalktı. Depoda yalpalayarak amforaların önünden geçti. Dipteki merdivenden yukarıya çıktı. Firavun Mamuz'un mezarına giden sıra sıra kemerli geçide girdi. Delirmiş gözlerine çılgınca bir pırıltı gelmişti. Sendeleyerek kemerli geçidin ortalarına geldiği sırada ışıklar bir an sönükleşip sarıya dönüştü. Sonra jeneratör deponun dibindeki son damlaları da kullanırken ışıklar yeniden parlaklaştı. Von Schiller durup ışıklara çaresizce baktı. ne olacağını biliyordu. Ampuller birkaç dakika daha parlak parlak adeta neşeyle ışıldadılar. Sonra sönükleştiler ve en sonunda da söndüler. Karanlık von Schiller'in üzerine kalın bir tabut kapağı gibi indi. Bu o kadar yoğundu ki sanki fiziksel bir ağırlığı ve dokusu vardı. Karanlık adeta vücudundan içeri girerek kendisini boğarken Alman onun tadını hissetti. Sonra tekrar koşmaya başladı. Körcesine, delicesine, karanlıkta yönünü iyice şaşırmıştı. Birdenbire taşa çarparak tekrar yuvarlandı. Sersem demişti. Sıcak kanın yüzünden aktığını hissediyor, soluk alamıyordu. İnleyerek ağır ağır yan yattı ve tıpkı bir cenin gibi kıvrıldı. Ne kadar sürede öleceğini, bunun günler ve haftalar alacağını düşünürken ruhu titredi. Von Schiller hafifçe kımıldayarak az önce çarptığı taş cisme daha da yaklaştı. Karanlıkta o sığındığı şeyin mamuzun büyük lahdi olduğunu anlayamamıştı. Alman etrafında bir imparatorun hazineleriyle mezarın karanlığında yattı. Ağır ağır gelecek olan amansız ölümü beklemeye başladı. 39. ayrımın sonu. Sayfa 431.